Ayrım 4.
Sayfa 36. Nihayet Halide onların aşağıda söyleyeceğim esaslara bağlı kalacaklarına iki defa yemin etmelerini teklif etti. 1. İnsanlık ve adalet esaslarına sadık kalmak. 2. Herhangi şartlar altında olursa olsun hiçbir kuvvete boyun eğmemek. Binlerce ses bir uğultu halinde yemin ediyoruz diye cevap verdi. Gök gürlemesini andırır insan sesleri yükseliyor ve Halide'nin ayaklarının altındaki kürsüyü sarsıyordu. Aynı zamanda itilaf kuvvetlerine bağlı uçaklar minarelerin arasında uçuyor, kalabalığı teftiş eden bir polis vazifesini görüyordu. Adeta bir dev arı gibi vızıldayan bu makineler bizi korkutmak istiyordu. Fakat hiç kimse maddi bir kuvvetten haberdar değildi. Herhangi bir halkın yüreğine ölüm korkusu üstünde bir his gelebilir. İnanıyorum ki o gün şayet uçaklar ateş açmış olsaydı bu yeni mücadele ruhuyla kendinden geçen halk bundan haberdar olmayacaktı. Nihayet Halide kürsüden aşağıya baktığı zaman önünde bir sakat asker kalabalığı gördü. Hepsi itinayla giyinmişlerdi. İçlerinden bir genç grup kürsünün önünü almış kalabalığın oraya girmesine mani oluyordu. Bu kürsüye en yakın olan yarım insan dairesinin arasında Fransız üniformalı, yakışıklı, ince yüzlü bir adam vardı. Bu General Foulon'du. Fransız doğan bu adamın yüreği o gün Türktü ve bütün Türk gençleriyle beraber onun da gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu gerginlik aşağıdaki genç bir darülfünunlunun sesiyle kırıldı. Birdenbire "Milletim, zavallı milletim!" diye bağırarak hıçkırmaya başladı ve birden düşüp bayıldı. Bu Halide'yi içine düştüğü vecitten yani coşkudan çıkardı ve kürsüden inerek o da yardımına koştu. Burada hatıratımı tekrar birinci şahısa çeviriyorum. Kürsünün merdivenlerinde yeşil sarıklı bir adam oturuyordu. Alelade Anadolulu bir hocaydı. Top sakallarından aşağıya doğru gözyaşları akıyordu. "Halide Hanım, Halide Hanım kızım!" diye ağlayarak ellerimden yakaladı. Ben onu kürsünün merdivenine oturtarak yanına iliştim. İhtiyar başı ellerimin üstünde ağlamaya devam etti. Ben de ağlıyordum. Fakat arkasını okşayarak yukarısını gösterdim. "Git dua et," dedim. O da yukarı çıkarak kürsüden Türkçe olarak memlekete dua etti ve bu surette miting sona erdi. Dipnot. Nutku hazırlamamış ve yazmamıştım. Bir hafta geçtikten sonra tesadüf ettiğim hocam Misdot bana çıkıştı ve dedi ki Sultanahmet'teki mitingde senin Hristiyanları öldürmeleri için halka yeminler ettirdiğini söylediler. Ben de buna karşılık bu nutkun bazı parçalarını alan gazetelere ve hafızama dayanarak onları İngilizceye tercüme edip gönderdim. Yani burada vereceğim sadece o nutkun özüdür. Şimdi okurken biraz drama kaçtığını görüyorum. Kardeşler, vatandaşlar, 700 yılın şerefi göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor, bu meydanlardan çok zaman alay halinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor, başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki, ben İslamiyet'in bedbaht bir kızıyım ve bugünün tarihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor, onlara bugünün yeni Türkiye'si adına hitap ediyorum ki, silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudretlidir. Allah'a ve haklarımıza iman ediyoruz. Kardeşler, evlatlar, size dünyanın verdiği hükmü dinleyiniz. Avrupalı itilaf devletlerinin tecavüz siyaseti bazen hiyanetle ve daima haksız olarak Türkiye'ye çevrilmiştir. Eğer ayda ve yıldızlarda da Türk ve Müslüman bulunduğunu söyleseler oralara da istila orduları gönderirlerdi. Nihayet hilali parçalamak için ellerine bir fırsat geçmiştir. Bu kararlarına karşı bizi tutacak hiçbir garplı kuvvet yoktur. Bu meselede bu insani olmayan karara katılmayanlar da aynı derecede belki daha da mesuldürler. Onların hepsi insan haklarını ve millet haklarını müdafaa için bir mahkeme kurmuşlar fakat orada yenilenlerin parçalanması hükmünü vermişlerdir. Türklere günahkar diyen bu kimselerin kendileri o kadar günahkardırlar ki okyanusun suları onları temizleyemez. Bir gün gelecektir ki daha büyük bir mahkeme milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir. O mahkeme bugün bizim aleyhimizde olan devletlerin fertlerinden teşekkül edecektir. Çünkü her ferdin içinde ezeli bir hak duygusu vardır ve milletleri meydana getirenler de fertlerdir. Kardeşler, evlatlar beni dinleyiniz. Sizin iki dostunuz vardır. Müslümanlar ve haklarınız için seslerini bir gün yükseltecek olan medeni milletlerin fertleri. Birincisi bugün sizlerle beraberdir. İkincilerse bizim şaşmaz olan gayemizin hakkını er geç anlayacak olan fertlerdir. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız. Bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle beraber tekrarlayın. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir. Yazarın notu. Fuat Paşa Türbesi sokağının başında bu muazzam kalabalıkta bir değişiklik olduğunu fark ettim. Adeta içeriden esen bir rüzgar fırtınalı bir hareket vücuda getirmek üzereydi. Birkaç saniye içinde bütün kalabalık koşuyor ve konuşuyordu. Bunun bir panik olmadığını anladım. Herhalde daha başka bir sebeple heyecana gelmişlerdi. Umumiyetle kalabalıklar hayvani içgüdülere tabidirler. Fakat nadiren de mucize gibi mukaddes bir hissete tabi olurlar. Sultanahmet Bitingi büyük günlerden biriydi. Esen rüzgar da onun bir neticesiydi. Bir ihtiyar Nafıa Nezaretinin yani Bayındırlık Bakanlığı'nın duvarına dayanmış, ellerini göğe kaldırmış bir şeyler mırıldanıyordu. Orta yaşlı yoksul kılıklı bir kadın ellerini sallayarak koşuyor, "O da geldi, bize geldi!" diye bağırıyordu. Gelen kimdi? Benim ilk hissim Müslümanların muhayyillerinde bazen uyanıveren bir evliya olması ihtimaliydi. Ablamın kızı Feride değildi. İskarpinlerini çıkararak koşmaya başladı. Hepimiz koşuyorduk. Ben Feride'yi tutmak istiyordum. Sokağın başına gelmeden yakaladım. Ne oluyor Feride? Teyze geldi geldi. Kim geldi? Padişah. O zaman anladım. Divan yolunun başında bir ağaca dayanarak insan akışını seyrettim. Hiçbir araba gitmiyordu. Yalnız insanlar. Ne padişah ne de alay. Ağacın öbür tarafına bir bahriye zabiti ilişmişti. Gülümsedi fakat bu gülümsemede bir acılık vardı. Sordum, padişah nerede kardeşim? Padişah filan yok, bu halkın hayalinde. Görüyor musunuz kalabalığın içinde müşir yani mareşal üniformalı birisi var. Eğildim baktım, hakikat uzun ve ince Vahidettin'e benzeyen bir adamdı. Bu Şevket Turgut Paşa, Harbiye Nazırı. Harbiye'ye giderken halk onu padişah zannetmiş, arabasına indirmiş, yürütmeye başlamış. Şimdi yavaş yavaş tanıyorlar. Heyecan yavaş yavaş azalıyor. O değil diye bağırmaya başlıyorlardı. Fakat bazıları hala ümitlerini kesmeyerek Şevket Turgut'un arkasından koşuyorlardı. Galiba iki hafta önce Yıldız'da Osmanlı Hanedanı'nın sona erdiğini düşündüğüm zaman pek yanılmamıştım. Bahriye zabitinin kalabalık arasına katılmadan önce son sözü şu oldu. Hemşire, padişahın gelmediğine şükredelim. Dipnot. Şevket Turgut Paşa'nın gelmesinin sebebi hakkında şöyle bir söylenti dönüyordu. Güya Sultanahmet'te toplanan halk hapse atılan liderlerinin kurtarılmasını istemiş ve paşa da buna mani olmak için Ferit Paşa tarafından gönderilmiş. Yazarın notu. O akşamı İstanbul'daki evimde geçirecektim. Saat 9'a doğru bir Darülfünun talebesi bana geldi. Halk arasında itilaf kuvvetlerinin beni tevkif ettikleri söylentisi dolaştığını ve büyük bir heyecan yarattığını söyledi. Hatta bazıları beni iki yabancı zabit arasında bir arabada götürülürken gördüklerini ileri sürmüşler. O gece en aşağı 10 kere bilmediğim adamlar beni telefona çağırarak bu söylentinin doğru olup olmadığını anlamak istediler. Hakikat halde İtilaf Kuvvetleri'nin askeri merkezlerinde Sultanahmet'in o çok sulh ve sükun içine geçen mitingi endişe uyandırmıştı. Aynı zamanda Beyoğlu'nda Hristiyanlar da telaşa düşmüştü. Sokaklarda koşuşarak Türkler geliyor, Türkler geliyor diye feryat etmişlerdi. İtilaf orduları Kasımpaşa tarafına bir topçu kuvveti yollamışlardı. Aynı zamanda İngilizler Ferit Paşa'nın hapsettirdiği İttihat ve Terakki liderlerini gizlice hapiste alarak bir savaş gemisiyle Malta'ya göndermişti. Bunlar arasında Fethi ve Hüseyin Cahit Beyler ve daha hayli tanımış adam da vardı. Halk bunun Ferit Paşa hükümeti tarafından yaptırılmış olduğunu söylüyordu. Artık olaylar bir sinema şeridi hızıyla birbirini kovalıyordu. Tevfik Paşa'nın meclisi mebusanı kapatması söylentisi kuvvetlenmişti. Bu büyük bir endişe uyandırıyordu. Çünkü padişahın bir daha bir meclis açtırmaması ihtimalini hatıra getiriyordu. Bu nokta yalnız Anadolu'da değil İstanbul'da da siyasi çevrelerde ciddi olarak ele alınmıştı. Haziran'ın 7. güne muhtelif grupların temsilcileri toplanıp bu meseleyi konuşacaklardı. Bu, milli birliğin kendine mahsus bir karakteri vardı. Bu, imparatorluğun en tanınmış 30 azasına teşekkür ediyor ve başında Ahmet Rıza Bey bulunuyordu. Burada eski sadrazamlar ve kumandanlar da bulunuyordu. Bir genç gülerek bunların arasında 3 kabine kurabilecek şahıslar bulunduğunu söylemişti. Önce 35 muhtelif teşekkülün temsilcileri yukarıda toplandılar. Bunlar gençlerden teşekkül ediyordu. Nihayet 11 kişi seçmişler ve ertesi gün seçim yapmak için harekete geçmelerini istemişlerdi. Seçilenlerin birisi de bendim. Bunu toplandılar, konuştular ve dağıldılar diye ifade edebiliriz. Ondan sonra Milli Birlik beni davet etti. Sebebini hala bilmiyorum. Mütevazi bir odada 30 kişilik gayet vekarlı bir topluluk vardı. Ömrümün sonuna kadar bu derece vekarlı insanları bir arada bir daha göreceğimi sanmıyorum. Hemen hepsi boylu boslu, iyi giyinmiş, Türk tarihinde yer almış adamlardı. Ahmet Rıza Bey en önde görünüyordu. Ben de siyah çarşaflı küçük cüce bir köşeye çekilip kendimi saklamak istiyordum. Bu yaşlı büyükler de huzursuzluk içindeydiler. Hepsi gayet ciddi ve resmi bir Türkçeyle konuşuyor, sözlerini tarta tarta söylüyorlardı. Kendi kendime büyük annemin sağ olmadığına üzüldüm. Çünkü bunu kendisine anlatmak çok tatlı olurdu. Uzun bir tartışmadan sonra padişaha iki temsilci göndererek seçimlerin yapılmasını rica etmeye karar verdiler. Fakat bu temsilcilerin kimler olacağı meselesi büyük tereddüt uyandırdı. Ben kendi kendime bu defa bu temsilcilerden biri herhalde ben olmayacağım diyordum. Nihayet aralarında en şişmanı olan Celaleddin Arif Bey ile Müşir Hurşit Paşa'yı seçtiler. Bunu takip eden gayet nazik selamlaşmadan sonra ayrıldık. Rumeli Hisarı'nın yokuşunu tırmanırken saat 9:30'tu. Yemek yiyemeyecek kadar yorgundum. Pabuçlarımı çıkardım, bir koltuğa oturdum. Mahmure abla geldi ve dedi ki, ''Dün gece Kolonel Heathcote Smythe geldi, seni görmek istedi. Şimdi sen gelmeden önce de geldi, tekrar geleceğini söyledi.'' Kolonel Heathcote Smythe, Amerikalı Galthorpe'un sağ koluydu ve Rumeli Hisarı'nda bize komşuydu. Kendi kendime dedim ki, herhalde şahsen beni tevkife gelecek değildir, olsa olsa siyasi bir şeyler söyleyecek. Kolonel Smythe saat 11'i geçe geldi, bunu hatırlıyorum. Çünkü Doktor Adnan telefondaydı ve diyordu ki, hayır hayır, kendisi burada, bir şey olmadı. Sordum, ne var? Talebeden biri, güya iki İngiliz zabiti seni bir arabada götürürken görmüş. Kolonel Smythe kendi hakkında dolaşan söylentilere rağmen sakin ve cana yakın bir insan gibi görünüyordu. Bahriye üniforması içinde uzun boylu ve bahriyelere has tavrıyla hoş bir intiba bırakıyordu. Yüzü hislerini pek açığa vurmuyordu. Gözlerinin kenarında ve sımsıkı ince dudaklarında bir kurnazlık hissediliyordu. Vaktiyle Tevfik Fikret'in talebesi olduğundan önce Türkçe konuşmaya başladı. İyi konuşuyordu. Fakat çarçabuk İngilizceye başladı ve niçin geldiğini anlattı. İngiltere bu milli hissiyatı, yani mitingleri çok beğeniyormuş. Bundan başka da İngiltere'nin milleti temsil eden bir hükümeti mutlakiyete tercih edeceğini de ilave etti. Sizin bu fikirde olan adamları Malta'ya göndermiş olduğunuzu haber aldım derken içimdeki istihzayı zor zapt ediyordum. Onlar iddiatçıydılar. Geçmiş günlerde iddiatçı olan çok adam vardı. Mesela bugün iddiatçılara muhalif olan Ferit Bey. Şu Trablusgarp kahramanı değil mi? Demek kahraman tabiatlar aforozluydular. Sualine cevap vermeden dedim ki, beni tevkif etmiş olduğunuzu bütün şehir söylüyor. Biraz şaşırdı ve alelacele şu kelimeleri söyledi. Oh, we gave up this idea. Yani o fikirden vazgeçtik. Acaba beni tevkife karar verip de sonra vaz mı geçmişlerdi, yoksa bu bir tehdit miydi? Ve acaba herhangi bir dakika beni tevkif edecekler miydi? Bunu kestiremiyordum. Milli Kongre'de faaliyetinizi haber aldık. Onlar gizli değildi ki. Aynı zamanda Sultanahmet'teki gibi bir miting daha yaparak padişahı seçime ve meclisi açmaya zorlamak istiyormuşsunuz. Bu defa ben şaşırdım. Gerçi böyle bir fikir aramızda konuşuluyor idiyse de bunu kongrenin toplantısında söylememiştik. Böyle bir karar alırsak bunu İngilizlere söyleyecektik ama onlar bunu nereden haber almışlardı? Yüzümdeki şaşkınlığı anlamış olacak ki muzafferce bir gülümsemeyle, buna devam ediniz, büyük bir miting yapınız, meclisin iradesine karar verirseniz İngiltere de sizi tutar ve halkın temsilcileriyle anlaşmayı padişahla anlaşmaya tercih eder. Ben bakalım dedim. Nihayet bize başarı diledi ve gülümseyerek ayrılırken, bunu dostlarınızla konuşunuz dedi. Bundan kimseye bahsetmeden önce Kolonel Smythe'in söyledikleri üzerinde hayli düşündüm. Acaba bu resmi makamların ilhamı mıydı? Acaba İngiltere doğudaki siyasetinden bahsederek halkın hareketine mani mi olmak istiyordu? Yoksa Kolonel Smythe sadece benim ağzımı mı arıyordu? İçimdeki bu suallere ben cevap bulamadım. Kolonel Smythe bir gün hatıralarını yazarsa herhalde okuyacağım. Bu mülakatı dostlarıma anlattığım zaman umumi kanaati bunlardan biri ifade etti. İngilizler bir şey söylediği zaman onun tamamen tersini yapmak gerek. İyi niyetli olsalardı bu adamları Malta'ya götürürler miydi? Belki kafalı adamların daha birçoğunu birdenbire tevkif etmeye karar vermişlerdir. Benim tavsiyem böyle bir mitingde konuşmamanızdır. Hemen tıbbiye talebesi teşekkülünün başında olan Doktor Reşit Galip'e telefon ettim. Kendisi Doktor Hasan Ferit'le beraber Tavşanlı'ya gidip köycülük harekatına iştirak edeceklerdi. İstanbul'daki evimde beni görmesini söyledim. O akşam mitinglerin daha fazla adamı Malta'ya göndermesi için bir bahane olması ihtimalinden dolayı bunlardan vazgeçilmesini söyledim. İnşallah padişah Anadolu'daki başkaldırmanın tesiri altına girecekti. Bu miting yapılırsa daha sessiz ve daha tanımamış adamları başına koyması gerektiğini de ekledim. Reşit Galip talebeyi bu sahada harekete geçirmeye karar verdi. Bununla beraber Reşit Galip'le birlikte daha tehlikeli bir hareket düşünüyorduk. Bu da sokaklara ilanlar koydurarak Paris Barış Konferansı toplanmadan önce bizim teşkilat adına padişahın seçim yaptırmasını istemekti. Doktor Reşit Galip, bizi bütün polis ve zaptiye teşkilatı takip ediyor dedi. Kendisi Tavşanlı'da yapılacak olan köycülük harekatına çok bağlı olduğu için siyasi bir güçlük çıkmasını istemiyordu. Fakat tıbbiye talebesi üzerinde o kadar büyük bir tesiri vardı ki bundan da vazgeçemiyordu. Aynı zamanda tehlikeden de hoşlanıyordu. Herhalde karışık bir işti bu. İki gün sonra İstanbul baştan başa bu ilanlarla dolmuştu. Hükümet heyecana geldi, ilanları bir bir toplattırdı. Fakat bunlardan bir tanesi Babali'nin duvarında ve polisin gözleri önünde duruyordu. Bunu tehlikeli gizli bir cemiyetin yapmış olduğu sanılıyordu. Reşit Galip bunu kendisinin yapmış olduğunu söyledi ve dedi ki, bir polisle o kadar dost olduk ki bunu benim yapacağımı düşünmedi. Kendisi bir başka polisle konuşmak için biraz uzaklaşınca hemen duvara ilanı yapıştırdım. Bundan sonra küçük bir miting daha yapıldı. Fakat artık mitinglere rağbet azalmıştı ve bizler Darülfünun salonunda toplanıyorduk. Mustafa Kemal Paşa İzmir'in işgalinden bir gün sonra yani Mayıs'ın 16. günü Anadolu'ya hareket etti. Bu tarih milli mücadelede bir dönüm noktasıdır. Padişah ve damat Ferit onu doğuyu yatıştırmak için göndermişti. Görünüşte hükümetin emrini kabul etmiş gibi davranırken gizliden gizliye Ali Fuat Paşa, Ankara'da 12. Ordu Kumandanı, Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'da 9. Ordu Kumandanı ve Rauf Bey ile anlaşmıştı. Onunla beraber gidenler arasında Miralay Refet, Refet Paşa da bulunuyordu. Refet Paşa Samsun'da 3. Ordu Kumandanıydı. Bundan başka da Miralay Arif, Sakarya'da Mustafa Kemal Paşa ile beraberdi. Amasya'da ilk tarihi toplantıda hazır bulunmuştu. Rauf Bey İstanbul'dan Ankara'ya giderek orada Ali Fuat Paşa ile birleşip Amasya'ya hareket etmişti. 9 Haziran'da Amasya'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Miralay Refet ve Rauf Beylerin imzasıyla bir protokol imzalandı. Miralay Arif, Anadolu İnkılabı adı altına yayınladığı kitapta bu protokolün diğerleri tarafından da tasdik edilen şeklini şöyle tarif ediyor. Dipnot: Anadolu İnkılabı Miralay Mehmet Arif Bey hazırlayan Bülent Demirbaş, Arba Yayınları İstanbul 1987. Mustafa Kemal Paşa Amasya'dan muhtelif kimselere mektup yazmıştır. Ben onun ilk mektubunu oradan aldım. Hususi bir kurye ile gelir, eğer acele ise Kemalettin Sami Paşa'ya bir şifre ile gönderir, o da Harbiye Nezareti ismini bilmediğim bir zabite tevdi ederdi. Meali şudur: merkezi hükümet tamamen ecnebi kontrolü altındadır. Türk milleti ecnebi hakimiyetini reddetmeye karar vermiş ve bunu memleketin her tarafındaki teşekküllerle ispat etmiştir. Bu muhtelif teşekküllerin faaliyetleri birleştirilmelidir. Sivas'ta bir kongre toplanmalı ve bunun yeri ve tarihi açılıncaya kadar gizli tutulmalıdır. İstanbul'dan gönderilen ve milli noktayı nazardan kanaatleri şüpheli olan kumandanlar kabul edilmemelidir. Aynı zamanda ihtiyaç hasıl olunca Ali Fuat Paşa'nın Orta ve Batı Anadolu'da askeri ve sivil idareyi eline alması kararlaştırılmış. Konya'daki kumandan Mersinli Cemal Reşit Paşa ve Kazım Karabekir Paşa bu kararları telgrafla kabul etmişlerdir. Amasya protokolünün imzasına kadar İstanbul hükümetinden ayrılmak ve Anadolu'da yeni bir hükümet kurmak arzusu belirmişti. Bundan başka da Amasya protokolünün üslubu, istila kuvvetlerine karşı milli bir müdafaa kurmak arzusunu da ifade ediyordu. Memleketin bu kanlı durumunda protokolün üzerlerine yüklediği mesuliyet hakkında tek söz alan Miralay Refet olmuştu. Miralay Refet protokolü okuduktan sonra Ali Fuat Paşa'ya dönerek demişti ki, "Yeni bir hükümet mi kuruyoruz yoksa memleketin müdafaasını mı organize ediyoruz?" Ali Fuat Paşa şöyle cevap vermişti: Bu noktaları düşünürken yeni bir hükümet kurmayı tasarlamadık. Fakat eğer müdafaa sadece bu şartlar altında mümkünse niçin kurmayalım? Miralay Refet de cevabında, bunu yalnız açık bir münakaşadan sonra yapabiliriz. Ben itiraz ettim çünkü bundaki niyeti anladım. Ali Fuat Paşa Miralay Refet'in arkasını okşayarak demişti ki, nazariyeyi bırak Refet, imzanı at. Refet imzasını atmıştı. Herhalde bu meselede ikna edilmesi en güç olan kimse Miralay Refet olmuştu. Refet Paşa'nın gayet tenkitçi, kurnaz ve aynı zamanda ihtilacı ve son derece cesur bir tarafı vardı. Ali Fuat Paşa Ankara'ya döndü ve diğerleri Sivas yoluyla Erzurum'a hareket ettiler. Orada Sivas valisi Reşit Paşa ile konuştular ve o da Sivas Kongresi'ne sadık kalmayı vaat etti. Bütün bu işler kolay olmadı. Amasya toplantısının haberi İstanbul'a gelmiş ve ihtilaf kuvvetleri buna çok aleyhdar olmuşlardı. Orta Anadolu'da bulunan Ali Fuat Paşa gayet sağlam bir milli teşkilat meydana getirmişti. Tabii bunlar muntazam birlikler değildi. İstanbul hükümeti buna rağmen kendisini yerinden almaya cesaret edemedi. Amasya protokolünün imzasından bir hafta sonra Ali Fuat Paşa, Orta Anadolu'daki telgraf merkezlerini ve sivil idareyi eline aldı. Onu da harekete sevk eden şey Mersinli Cemal Paşa'nın Konya'dan kaldırılması ve güvenemeyeceği adamların valiliklere getirilmesiydi. Kazım Karabekir Paşa'nın arkasında büyük bir ordu vardı. Bundan başka da Erzurum halkı kendisini tutuyordu. Bundan dolayı ona dokunmak mümkün değildi. Erzurum'un kongre merkezi olarak seçilmesi, bundan başka da Doğu vilayetlerinde bir Ermenistan kurulması ve Trabzon'un da ona liman olarak verilmesi tasavvuruna, yani düşüncesine karşı alınmış bir tedbirdi. Bu milli harekatın başta gelen önderler arasında şunlar vardı. Necati, Hüseyin Avni, Hoca Refet, bunlar Kazım Karabekir'e giderek Erzurum'u boşaltma emrini alırlarsa ne yapacağını sormuşlardı. Aralarında şöyle bir konuşma olmuştu. Kazım Karabekir, hükümet Erzurum'u boşaltmamı emrederse bir asker sıfatıyla emrine itaate mecburum. Onlar, bizi düşmana mı bırakacaksın? Hükümetin emri üstünde milletin iradesi vardır. Eğer millet temsilcileriyle bunu ishar ederse, yani belli ederse, onlara itaat edip işgale karşı gelirim. Kazım Karabekir, Erzurum Kongresi'ni daha esaslı bir noktaya dayatmak istiyordu. Bu kongre Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında açıldı. Ne yazık ki Mustafa Kemal Paşa'nın üniforma ile gelmesi Erzurumları pek memnun etmedi. Kongre esnasında Harbiye Nazırı Kazım Karabekir'e Mustafa Kemal Paşa'yı ve Rauf Bey'i tevkif için emir verdi. Aynı zamanda da Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Anadolu'daki bütün askeri kuvvetlerin müfettişi, yani Mustafa Kemal Paşa yerine nasb ediyor, yani atıyor, göreve getiriyor ve kongreyi derhal kapatmasını emrediyordu. Kazım Karabekir bu emre itaat etmedi. Mustafa Kemal Paşa'nın yerine bir müfettiş tayinini gayrimeşru sayıyordu. Bir defa Mustafa Kemal Paşa'yı Milli Hareket'in başı olarak kabul ettikten sonra Kazım Karabekir sözüne sadık kalarak Mustafa Kemal Paşa'dan emir aldı. Mustafa Kemal Paşa da o zaman ordudan istifa etti.